Merhaba, meraklısına bilim programının kaydını yapıyoruz biz. Ben Bilim Akademisi'nin ofisindeyim ve sarkaç.org'un sosyal bilimler editörüyüm. Adım Müsemma Sabancıoğlu. Programı biz yapıyoruz artık. Meraklısına bilim uzun zaman Medyascope'la ortak olarak gerçekleştirdiğimiz bir programdı. Şimdi her ay çalışma arkadaşım Defne Üçerşaylan ya da ben Bilim Akademisi'nin çevresindeki bilim insanlarıyla bir araya gelip bir alanı tanımaya ve o alanda bilimsel bilgi nasıl üretildiğini anlamaya çalışıyoruz. Bu ayki konuğumuz yardımcı doçent doktor Özen Baş. Özen Hanım Bilkent Üniversitesi'nde Ankara'da. O yüzden uzaktan yapıyoruz şimdi programı. Yardımcı doçentsiniz Özen Hanım. 2018'de doktoranızı tamamladığınızı biliyoruz. Bu ayrıntıları herhalde konuşurken belki siz de verirsiniz. Medya üzerinde çalışıyorsunuz ve aslında çok çok güncel, hepimizi çok ilgilendiren, çok aktif bir araştırma alanı bu. Belki bir ne kadar zaman süre önce yoktu bu alan. Belki ondan da bahsedebiliriz. Ne zamandan itibaren bilimsel bir alan haline geldi. Çok teşekkürler, davetimizi kabul ettiniz. Çok sağ olun.
Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.
Şimdi bugün iletişim bilimi alanında uzmanlaşmış birisi Özen Hanım. İşte bir sosyal bilimler araştırmacısı, yeni medya, siyasi iletişim, medya kullanımının etkileri ve medya psikolojisi konularında çok fazla yayınınız var. Bu programı da aslında biz Mart ayı için planlamıştık. Çünkü sosyal medyada kadına yönelik şiddetle ilgili de çalışmaları vardı. O ilginç bir alan. Bunu çalışan birisiyle konuşmanın Mart ayı için anlamlı olabileceğini düşünmüştük. Bir nedenden yan yana gelemedik Özel Hanım'la. Ve şimdi Nisan ayının da ortasındayız. Biraz daha geniş bir perspektiften bu alanda bilimsel bilginin nasıl üretildiğini anlamak istiyoruz. Sorularımız var ama biraz ben de bu konuya çok yabancı biri olmadığım için Özel Hanım'la az evvel şey konuştuk. Beraber sohbet edelim ve bu alanda bilimsel bilgi nasıl üretiliyor onu dinleyicilere, ilgililere aktarmaya çalışalım dedik. Çok çok geniş bir soruyla başlayacağım ben şimdi Özel Hanım. Sonra da devamına bakalım yani sahiden. Sosyal medyanın temel teorileri deyince ne anlamalıyız diye çok böyle biraz havada gibi görünen bir soruyla başlayalım ki sonrasında ayaklarımız yere değsin. Söz sizde, buyurun.
Tabii. Çok teşekkür ederim tekrar davetiniz için. Aslında biraz böyle sizin de bahsettiğiniz gibi herkesin biraz kafa yorduğu, sosyal medya kullanıcısı olduğumuz için çok geniş kitlelerin sürekli etkileşimde olduğumuz, kullandığımız bir mecrayı diyebilirim. Anlamaya çalışmak, bilimsel olarak anlamaya çalışmak biraz zor olabiliyor. Bir adım geri gelip o yapıları biraz bilimsel olarak nasıl değerlendirebiliriz diye baktığımız zaman sosyal medyada genel teoriler aslında baktığımız zaman geleneksel medyadan beslenen teoriler. Yani sosyal medyanın geleneksel medyayı anlamaya çalışmaktaki farkları belli farklılıklar var tabii. Platform özellikleri, çeşitli yapısal değişiklikler nedeniyle farklı teorik yaklaşımlar da kullanılıyor. Fakat temel olarak aslında baktığımız zaman birkaç tane genel medya ve geleneksel medyayı ya da kitle iletişim medya araçlarını analiz etmeye, anlamaya çalışırken kullandığımız yaklaşımları yine sosyal medyada da kullanıyoruz. Özellikle sosyal bilimler ya da sosyal bilimlerin araştırma yöntemlerini kullanan akademisyenler, medya araştırmacıları bunlara bakıyor. Mesela bunlardan bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi kullanımlar ve doyumlar perspektifi. Burada kullanımlar ve doyumlar aslında kuramda diyenler var ama genel bir yaklaşım olarak da düşünenler var. Bu şekilde bir tartışma. Burada temel olan aslında kullanıcıların ya da izleyicilerin pasif edilgen olmadıkları ve spesifik amaçlarla çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için sosyal medyayı kullandıkları bakış açısı. Bu çok önemli. Bunun üzerine mesela sadece bilgi edinme için değil, internet. Eskiden bu kullanımlar ve doyumlar işte internet forumlar, chat platformları vesaire gibi. Sonrasında Web 2.0'un gelişmesiyle birlikte içerik üretimine de bakmaya başlıyor. Zaten bizim medya ile etkileşimimizin de çeşitlendiği sadece izleyici ya da pasif kullanıcı, seyirci gibi değil ama aslında bir yandan da hem üretici hem tüketici konumunda olduğumuz. Burada haber almak, bilgi almak, onun dışında eğlenmek, onun dışında sosyal ilişkileri genişletmek gibi çeşitli nedenlerle insanların sosyal medyayı kullandığını görüyoruz. Bu bir temel bir yaklaşım. Motivasyonları anlamaya çalışmak. Burada bireylerin, kullanıcıların failliği ön planda, pasifliği değil. Onun dışında baktığımız zaman yine social identification teori dediğimiz, yani daha ziyade sosyal psikolojinin alanından, sosyal psikolojik yaklaşımlardan değerlenen bir sosyal medyayı anlama bakış açısı var. Burada da kullanıcıların sadece bireysel anlamda ya da bireysel öznelliklerini, kimliklerini göstermek için değil ama grup aidiyetlerini de ön plana çıkarttıkları, çeşitli sosyal online komüniteler, siz de çalışmıştınız zannediyorum yüksek lisans dönemimizde. O online komüniteler üzerinden hem bunlarla etkileşime geçerek hem kendi bireysel kimliklerini inşa etmek hem de bunları gösterirken, bunları paylaşırken o aidiyetlerin, grup aidiyetlerin daha da güçlendiğini görüyoruz. Bu da çok yani akademisyenlerin bu alanda çalışan sıklıkla başvurdukları aslında bir yaklaşım oluyor. Gördüğünüz gibi aslında sadece iletişim bilimlerinin kendi teorileri var tabii, kuramları, ama bunlar aslında iletişimin kendi doğası itibariyle çok interdisipliner, disiplinler arası bir alan olduğu için psikolojiden, siyaset biliminden, neuroscience'dan de çok etkilendiğini aslında görüyoruz. Onun dışında başka kuramlara baktığımız zaman bir filtre, daha güncel olarak baktığımız zaman filtreler ya da bu echo chamber dediğimiz
Yankı.
çeşitli yaklaşımlar var. Yankı odaları, aynen. Burada da aslında bizim biraz algoritmalar ya da sosyal medyanın, dijital platformların yapısı gereği karşımıza çıkan bilgiler, haberler ya da tutumların bizim kendi görüşlerimizle paralel olanlar olduğunu, karşıt görüşleri ya da farklı düşünce, varoluş biçimlerini çok da görmediğimiz bir ortam yarattığını söyle. Bunun da siyasi kutuplaşmayı aslında arttırdığını çalışan işte bulgular var. Aynı zamanda da daha böyle siyasi olarak kutuplaşmış ülkelerde algoritmaların karşımıza çıkarttığı bilgilerin daha da ayrıştırıcı olabileceği ya da kutuplaşmayı daha da körükleyebileceğini gösteren çalışmalar var. Bunlar biraz hani daha karanlık tarafı gibi aslında görülebiliyor. Yani toplumun, yani sosyal medyanın kullanıcılar üzerindeki hem bireyler hem toplumsal etkilerini anlamak için bu çeşitli farklı kuramları kullanıyoruz. Bunlar yine interdisipliner olduğunu altını çizmek isterim.
Şimdi bir yandan da sizin kişisel hayatınıza dönmek istiyorum ben. Orayla da ilgili ilginç bir şey var. Sizin çalışmalarınızı okurken karşılaştığım dijital yerliler, dijital göçmenler diye iki ayrı gruptan bahsediyor. Bu böyle bir mit gibi de görülebiliyor anladığım kadarıyla. Yani hani bu böyledir demek her zaman kolay olmuyor zaten sosyal bilimlerde, ama orada bir ayrım var. Siz mesela dijital yerliler grubuna giriyorsunuz anladığım kadarıyla, 80'den sonra doğduğunuz için. Ben de göçmenler grubuna giriyorum çünkü 2000'den itibaren internet kullanmaya alıştım ben. Bu tür böyle klasifikasyonlar da var galiba. Modüler bir halde olanları bu oluyor zaten sosyal bilimlerde. Sizin ilgi alanınız nasıl buraya kaydı ve mesela çok geniş bir araştırma alanınız var. Sizin konudan konuya atlamışsınız gibi görünüyor ama aslında hepsi bir biçimde birbiriyle de alakalı. Böyle bize kısaca kendi kişisel hayatınızda bu bilim macerası nasıl başladı ve nasıl buraya geldi?
Evet, aslında bu bahsettiğiniz gibi ben aslında kendimi dijital yerli olarak tam da tanımlamıyorum. Çünkü hani internet öncesinde de yani bir varoluşum vardı. Ben de 13 yaşında internette. Tabii o zaman bizim şu anda kullandığımız şekilde sosyal medya platformları hani yoktu. Yine daha yayıncılık gibi ya da internet forumları, web siteleri, bilgiye daha hızlı erişimimizin olduğu ama etkileşimin daha sınırlı olduğu zamanlarda ben de internet kullanmaya başladım. Benim yani medyayla ya da işte medya iletişim alanıyla nasıl haşır neşir olmaya başladım ve bu alanda bir akademisyen olmaya karar vermem aslında biraz Üniversitede sosyoloji okuyordum ve siyaset bilimi. Burada tabii hani sosyal bilimlerle zaten hani hem bireylerle hem toplumsal yapılarla hem siyasi yapılarla olan ilişkileri inceliyordum ama bir daha yoğun olarak aslında ilgi alanım o zaman da bir öğrenci olarak, lisans öğrencisi olarak haberler, haberlerin oluşturulması, profesyoneller tarafından, gazeteciler tarafından ve bunun siyasetle olan ilişkisi. Ama bu genel makro bir yerden değil ama bireyler üzerinden, bireylere olan etkisini anlamaya çalışıyordum. Bunun üzerine siyasal iletişim üzerine yüksek lisans yapmaya karar verdim ve oradaki dinamikleri hem farklı sosyal gruplar, farklı sosyodemografik grupların haberleri, içerikleri, medya metinlerini nasıl alımladığı, bunlardan nasıl etkilendiği, daha yine o anlamda sosyal psikolojik ve psikolojik yine yaklaşımlarla oradaki bilgiyi proses etme, bilgi işleme süreçleri, haberleri ne kadar hatırladıkları ve tabii genel anlamda yine nihai olarak siyasal iletişim olarak genel üst çerçeve olarak aldığım zaman bunların demokratik toplumu, demokrasinin toplumdaki sağlığını nasıl etkilediği, bunu bizi yani bu medyayla, bu yeni yani emerging medya diye de tabir ettiğimiz, yani bu bir yeni medya değil, yani yeni medyanın eskidiğini de görüyoruz. Sürekli yeni oluşan iletişim teknolojileri üzerinden ortaya çıkan hem yeni formatların hem yeni etkileşim biçimlerinin aslında bireyleri ve onun üzerinde toplumu nasıl etkilediğini anlamaya çalıştım. Kesinlikle farklı konulara baktığım doğru ama burada dediğiniz gibi genel bir hani çerçeve, bunların hepsini ortak özelliklerini aslında da belirlemek mümkün. Buradaki yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal ve bireysel anlamda, yani o ikisi arasındaki de o seviyeler, araştırma seviyeleri arasındaki aslında da bağlantıyı yer yer kurmaya da çalışıyorum. Ve özel olarak da bireylerin aslında failliği, yani medya tüketicilerin değil de hem üreticilerinin ve bunların da kendilerini hem sosyal kimliklerini insanların ifade etmelerinde, yeniden oluşturmalarında, şekillenmelerinde medyanın, dijital platformların, dijital medyanın önemini anlamaya çalışıyorum. Ve aynı zamanda da farklı grupların farklı kullandıklarını da biliyoruz. Farklı kırılgan grupların sosyal medyadan etkilenme biçimlerinin ya da kullanma biçimlerinin farklı olduğunu biliyoruz ama yine faillik, bu agency kavramı burada önemli. Bu şekilde aslında kendi medya iletişim ilgimi açıklayabilirim.
Çok güzel. Peki Türkiye'ye getirmek istiyorum lafı bir an evvel. Çünkü aslında sizin gibi bir bilim insanı dünyanın her yerinde çalışabilir durumda. İnternet kullanma, günlük hayatta adapte etme oranları çok çok yüksek dünyada. Türkiye'de 97'ler falan anladığım kadarıyla TÜİK istatistiklerine göre. Herkesin elinde telefon, çoğu insanın evinde bilgisayar. İnterneti aktif olarak kullanıyor Türkler. Erişimleri de var. Sosyal medyayı da çok çok iyi kullanıyorlar. Siz belli yaş gruplarına yönelik araştırmalarınız da var. Ağırlıklı olarak 18-29 yaş arasında erişkin gençlerle çalışıyorsunuz. Burada Instagram'ın en öne çıktığını söylemek galiba yanlış olmayacak. Çok kabaca Türkiye'deki sosyal medya kullanım pratiklerinde eğilimlerin neler olduğunu, siz böyle ileri derecede bir araştırmacı olduğunuz için size çarpıcı gelen şeyleri biraz olsun aktarabilir misiniz kendi araştırmalarınıza dayanarak da?
Tabii ki, tabii ki. Şöyle, yani aslında dediğiniz çok önemli. Yani internet penetrasyonundan bahsedilir ya da sosyal medya kullanımı. Hani yapılan araştırmalarda bu kamuoyu araştırmaları gibi sorduğumuz zaman popülasyonun, yani genel kitlenin ne kadarının internet ya da sosyal medya erişimi olup olmadığını sorduğumuz zaman gerçekten çok, %90'ların üzerinde internet kullanımı olduğunu görüyoruz. Fakat tabii bu anlamda internet kullanmayan kişilerin de olduğunu ya da sosyal medyada o kadar aktif olmayan kişilerin de olduğunu ve bunların belli gruplarda yoğunlaştığını, gruplara göre ayrıştığını da aslında düşünebiliriz. Aslında şu anda güncel olarak bir TÜBİTAK projemiz var, sosyal medyada yurttaş etkileşimi üzerine. Burada da aslında kişilerin, yani farklı grupların, farklı yaş grupları olabilir, gelir seviyeleri olabilir, siyasi yaklaşımları olan kişilerin sosyal medyada nasıl etkileşime geçtiği, hem diğer kullanıcılarla hem siyasi figürlerle, onun dışında STK'larla nasıl yurttaşlık pratiklerini yeniden oluşturdukları ya da etkilendiklerini anlamaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da aslında sosyal medyayı farklı kullanımlar ya da çok kullanmayan kişilerin de yine sosyal medyada üretilen içeriklerden dolaylı da olabilecek şekilde etkilendiğini aslında göreceğimizi düşünüyoruz. Henüz ankete çıkmadık. Bu bir ulusal reprezentasyonu olan bir anket araştırmasını şu anda hazırlıyoruz. Fakat gençlere baktığımız zaman gençlerin arasındaki sosyal medya kullanımı tabii çok yüksek diğer yaş gruplarına göre. O yüzden gençlere odaklanmak aslında çok mantıklı. Böyle bir doğal bir nedeni de var. Baktığımız zaman aslında dünyadaki gençlerin kullanım trendleriyle hani belli ölçüde örtüşüyor. Örtüştüğü alanlar var. Mesela işte bu TikTok kullanımından bahsedersek, o trend olan dans videolarının Türkiye'deki genç kullanıcılar arasında da trend olduğunu hani görebiliyoruz. Fakat bazı tabii bağlama yönelik, ki bu da aslında benim araştırmalarımda da vurgulamaya çalıştığım ya da bir analiz boyutu olarak bakmaya çalıştığım sosyal yapılar, Türkiye'nin kendine içkin sosyal özellikleri, toplumsal yapının ve siyasal yapının aslında Türkiye'deki kullanıcıları dünyadaki diğer kullanıcılara göre nasıl ayrıştırabileceği. Bunlar üzerinden de genel literatüre aslında dünyadaki sosyal medya ve iletişim çalışmalarına aslında katkı yapmayı da amaçlıyorum. Burada baktığımız zaman gençlerin mesela siyasi olarak kullandıklarında ya da kendi siyasi kimliklerini ifade etmeye çalıştıklarında daha çekingen olduğunu Türkiye'deki genç kullanıcıların görüyoruz. Direkt olarak ifade etmektense dolaylı yöntemlerle mizaha mesela çok başvurduklarını görüyoruz. İroni yaptıklarını görüyoruz. Bunun dışında çünkü burada çekinmek hem kendi kimliklerini korumaya çalışma, burada belki şeyin önemine de ya da şey de vurgulayabiliriz. Bir dışlanma tehdidi ya da dijital şiddete maruz kalabilme, nefret söyleminin mağduru olabilme gibi bu çeşit kaygılarla. Ve tabii genel sansür ve çeşitli siyasi korkular diyebilirim. Gençler biraz bu anlamda çekingen davranabiliyorlar. Ama sosyal kolektif aktiviteleri, kolektif eylemliliklerinin çok olduğunu da görüyoruz bir yandan. Çeşitli konularda, çeşitli sosyal eşitsizlik konularında mesela duygular üzerinden de çok hızlı mobilize olabildiklerini, yine bu mobilizasyon, bu siyasi hareketlilik sosyal medya mecrasında yani çevrim içinde kalabilse de bunların bu gençler için, Türkiye'deki gençler için çok önemli olduğunu, hem kendi kişiliklerini hem kendi benliklerini ifade etmeleri için hem de belli bir noktada bunun bir kamuoyu oluşturma, hem toplumda bir farkındalık siyasi ve sosyal konularda farkındalık yaratmak için sıkça kullanılan, Türkiye'ye özgü olmasa da Türkiye'deki gençlerin sık kullandığı bir aktif sosyal eylemlilik biçimi olarak sosyal medyayı sık kullandıklarını görüyoruz.
Yani çevrim içi olarak yan yana gelebiliyorlar. Bunun tabii dışarıda nasıl tezahür ettiği, bu yan yana gelişlerin, o tabii ayrı bir alanın konusu olmakla beraber arada şiddetten bahsettiniz aslında. Kadına yönelik şiddetten gene de bence belki biraz bahsedelim. Burada da rakamlar çok yüksek diye anlıyoruz. Birinin sadece kadın olması yeterli siber zorbalığa, şiddete uğramak için. Ama onun çok çok değişik halleri de var. Böyle bir parantez açalım mı? Ben de aslında güya bu konunun içinde çok uzağında olmamakla beraber sizin çalışmalarınızdan öğrendim. Siber şiddetin ne kadar geniş bir şey olabildiğini. Belki şimdi normal akışımızdan bir anlık sapma uğruna, siber şiddet nedir tam olarak? Ne kadar şeydir yani, hani bu, çünkü tüm bu bireysel davranışları da etkileyen bir şey bu belli ki.
Kesinlikle, yani siber şiddet aslında çok geniş bir kavram. Bu siber zorbalık bu aralar çok hani konuşulan, özellikle medyada konuşulan bir kavram, ama siber şiddet daha geniş. Herhangi bir dijital iletişim kanallarının kullanarak belli kişilere ya da gruplara rahatsız edici, onlara zarar vermek amacıyla yapılan çeşitli hareketler diyerek aslında bu şekilde adlandırabiliriz. Çok farklı boyutları var. Burada hani sosyal medyanın ya da dijital platformların bazı yapısal özellikleri nedeniyle aslında öne çıkıyor. Bunlar anonimlik, örneğin diye bahsedebiliriz. Normalde insanların yüz yüze etkileşimde söylemeyecekleri ya da çeşitli zarar vereceklerini düşündükleri için yapmayacakları aktiviteleri, hareketleri online çevrim içi ortamda o mesafeden ya da kendi benliklerini, kimliklerini gizleyebildikleri için anonimlik nedeniyle şiddete daha meyilli olduğunu görüyoruz. Bunu hani teoride bu şekilde sosyal medyada ve diğer online platformlarda bunun artışının, insanların bundan daha az çekinme nedeniyle bunları görüyoruz. Dediğiniz gibi çok farklı türleri var. Mesela en çok bilinen ya da konuşulan ısrarlı takip, stalking. Belirli bir kişiye olarak düşünebiliriz. Onun dışında hakaret, aşağılama, özel bilgileri izni dışında paylaşma, görsellik, sosyal medyanın çok görsel temelli bir mecra olmasından kaynaklı bunların arttığını görüyoruz. Tabii viral olan ya da etkileşim alan içeriklerin çok daha hızlı platformlarda paylaşılması ve o etkileşim üzerinden de görünürlüğün artması nedeniyle burada mağdurların ciddi psikolojik etkileri, zararlar gördüğünü biliyoruz. Yine bu platform özelliklerinden, bu yapısal özelliklerinden kaynaklanan. Onun dışında kapalı gruplar, aslında WhatsApp gruplarında da dışlama, zorlayıcılık, bu tarz yine kapalı gruplardaki şeylere de rastlıyoruz. Yani gerçekten hani insanın olduğu aslında her yerde ve yine tabii mecraların yapısal özelliklerinin kolaylaştırıcılığı nedeniyle çok yaygın olduğunu maalesef dijital şiddetin. Biz kendi araştırmalarımızda da çevremizde de maalesef şahit oluyoruz.
Mecraların adından bahsedebiliriz belki biraz. Her biri ayrı bir evren. O evrene girince oranın kuralları o size de sirayet ediyor. Biraz onu oranın haline göre oturup kalkmaya başlıyor insanlar. Twitter kavga dövüş alanı diye biliniyor. Facebook 50-60 yaş üzeri, 60-70 hatta anne babalarımız. Böyle değildi Facebook, zamanla bu hale geldi. Her bir mecranın kendi evrimi de var zaman içinde. TikTok Türkiye'de epey kullanılıyor. Amerika'da TikTok'un yasaklanması söz konusu olduğunda Amerika kullanıcılarının ne kadar ayaklandığını gördük. Hala o tehlike var. Amerika'daki TikTok'un varlığı hala ne kadar devam edebilecek belli değil. Türkiye'de Instagram'ın çok kullanıldığından bahsettik. Burada bir nasıl örüntüler görüyorsunuz? Ve aslında hemen bir soru daha ekleyeceğim peşine. Bahsettiğiniz TÜBİTAK projesinde bir anket çalışmasından bahsettiniz. Sizin alanınızda bilimsel bilgi de anketler, görüşmeler üzerinden üretiliyor. Onların çaplarına dair de bize fikir verebilir misiniz acaba? Kaç kişiyle, yani bir TÜBİTAK projesi mesela, ya da mesela flörtleşme siteleri diye çevirebiliriz, ama onu herkes artık dating uygulamaları diye de biliyor. O haliyle de kullanalım. Onlarla da ilgili bir araştırmanız var. Ya da o araştırmanızda mesela kaç kişiyle görüştünüz? Kaç kişiden sonra siz tamam ben bu bilgiyi artık görüyorum burada. Buğulu bir camın arkasından değil, net bir şekilde görüyorum. Onun niceliksel karşılıkları nasıl oluyor alanınızda?
Bu aslında çok güzel bir soru ve hani belki Türkiye'deki bizim alanımızdaki spesifik olarak medya iletişim çalışmalarında, sosyal medya araştırmalarında biraz öz eleştiri de yapılması gereken, ona da fırsat sağlayan bir soru oldu. Biz aslında baktı yani konuşmanın başında da sohbetin başında da bahsetmiştim. Sosyal bilimlerin aslında araştırma yöntemlerini biz medya iletişim çalışmalarında uygulamaya çalışıyoruz. O yüzden mesela bir anket çalışması dediğimiz zaman burada hani siyaset bilimcilerin kamuoyu yoklamalarını anlamaya çalıştığı gibi istatistiki formüllerle belirlenmiş bir örneklem sayısına bizim erişmemiz gerekiyor. Ama burada da bizim aslında araştırma sorumuzun ne olduğunu merak ediyoruz. Burada mesela 18-29 yaş arasındaki spesifik bir kullanıcı kitlesinin biz bu konu hakkındaki genelleyici bilgiye ulaşmaya çalışırsak, buradaki popülasyonu Türkiye çapında anlamaya çalışıyoruz dersek, bölgelere göre ayrılmış olan belli bir hedef kitlemizin hangi bölgelerde, hangi şehirlerde, ne yoğunlukta yaşadığını bunu tespit etmeye çalışıyoruz öncelikle. Bu her zaman çok kolay bir şey değil. Biz 18-29 yaş arası lisans öğrencilerinin genel olarak Türkiye'de hangi şehirde, hangi bölgelerde bunu bilebiliyoruz ama daha kırılgan gruplarla mesela çalışmak istediğimiz zaman burada çok net bir bilgiye sahip olamayabiliyoruz. Yani bir total bir evrenin bizim liste olarak elimize geçiremediğimiz için kaç kişinin yeterli olduğunu istatistiki formüllerle hata payını hesaplayarak bazen belirlememiz mümkün olamayabiliyor. Ama bu dating app'lerle ilgili mesela çalışmada yaklaşık 1400 kişilik bir örneklem grubuyla çalıştık. Burada da tüm farklı TÜİK'in belirlediği bölgelerden çeşitli şehirler seçerek bu şekilde bir genel bir çerçeve aslında genellenebilirliğe ulaşmaya çalıştığımız bu sayının yeterli olduğunu gördük. Yine bu az önce bahsettiğim şu anda anket çalışmasında soru formlarını geliştirdiğimiz yurttaşlık ve sosyal medyada ise daha fazla kişiyle aslında çalışıyoruz. 2400 kişilik bir örnekleme ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü burada sosyal medyayı aktif kullanmayan kişilerle de onlar hakkında bilgiye de sahip olmak istiyoruz. Böyle olduğu zaman da daha fazla kişiye ihtiyacımız oluyor. Çünkü sosyal medya kullanıcılar arasındaki farklı kırılımlara da yani demografik özellikleri olsun, kişisel özellikleri olsun, bu kırılımlarda da yeterli sayıda insanla görüşmüş olabilmek için daha fazla kişiye ihtiyacımız oluyor. Ama Türkiye'de genel olarak bu şekilde örneklem sayılarıyla çok fazla da çalışılmadığını aslında görebiliyoruz. Biraz daha öğrenci popülasyonuyla hatta spesifik bir üniversitedeki öğrenci popülasyonuyla çalışılıp bir anket görüşmesi, anket çalışması gerçekleştirilip tabii bunu yazan kişiler, araştırmacılar da bunun genellenebilir olmadığından hani bahsediyor, bunu kabul ediyor. Ama yine de hani bu tarz daha sınırlı, genellenebilirliği olmayan anket çalışmalarının biraz daha Türkiye alan yazında literatürde, Türkiye'den olan literatürde, özellikle iletişim medya çalışmalarında maalesef daha yoğunluklu olduğunu görüyoruz. Bu da bir öz eleştiri olarak kendime verebilirim.
İyi oldu. Yani alandaki boşlukları da soracağım aslında. Bu tabii Türkiye bu kadar aktif internet kullanıcısı popülasyonuna rağmen sizin alanınızda eminim giderek artan sayıda insanın ilgisini çekiyordur ama gene de yapılacak işler vardır. Daha girilmemiş alanlar vardır. Onları da görebiliyor musunuz? Heyecan duyduğunuz yeni konular var mı?
Kesinlikle var. Özellikle bu interdisipliner yapısından bahsettik medya iletişimin. Ama aslında baktığımız zaman disiplinler arası işbirliklerinin çok da fazla olmadığını görüyoruz. Medya iletişim çalışmalarında özellikle sosyal medya çalışan akademisyenler arasında bunların öncelikle geliştirilmesi gerekiyor. Örneğin anket yönteminin yanında ya da diğer kalitatif denilemesine görüşmeler rin yanında uygulanan Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da iletişim çalışmalarında farklı yöntemler var. Örneğin kontrollü deneyler üzerinden tutumların ve sosyal medyanın tutumlara ve duygular üzerindeki etkileri mesela çalışılıyor. Bu anlamda Türkiye'de biraz daha boşluk var. Ben kendi çalışmalarımda buna eğilmeye çalışıyorum ama psikologlarla özellikle sosyal psikologlarla daha yakın işbirliklerinin kurulması örneğin gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda fonların arttırılması gerekebilir. Tabii ki her zaman buradaki o anlamda kaynak sıkıntısı da çekebiliyoruz. Bir de biraz da akademisyenler daha rahat hissettiği araştırma yöntemleriyle çalışmayı aslında daha çok tercih edebiliyor. Biz hep öğrencilere de söylediğimiz aslında yöntem araştırmayı ya da soruyu değil, soru yöntemi belirliyor olmalı. Böyle olduğu zaman da yeni yani çok dinamik bir alan tabii. Yeni yapılan, yeni çıkan formlar, platformlar, etkileşim biçimleri. Bunları anlamak için yeni yöntemler ya da yeni tekniklerin entegre edilmesi gerekiyor. Burada da biraz daha aktif ve daha dinamik, daha proaktif olmamız gerektiğini akademisyenler olarak bu alanda aslında düşünüyorum. Tabii onun dışında bir sürü farklı sorumluluklar da var ama genel itibariyle.
Öğrencilerimiz çok böyle umut vadeden insanlarmıştır gibi geliyor bana. Yani genç insanlar böyle hani alıcı onlar, tüketici onlar değil tabii yani. Hani rakamlar çok çok yüksek. Program başından beri söylüyoruz. Herkes internet kullanıyor, herkes sosyal medya kullanıyor ama yine de yönteme yönelik yeni bir şey bulunacaksa öğrencilerinizden sık sık gelen bir şey mi bu? Hocam öyle değil de böyle yapalım, şöyle bakalım. Anlı ne kadar oluyor hayatınız?
Aslında şöyle yani yeni yöntemler mesela daha kantitatif yöntemler kullandığımızdan bahsettim. Bunun dışında mesela eye tracking, sosyal medyanın mesela hafızayı nasıl etkilediğini ölçmek için eye tracking yöntemi mesela gözlerinin kullanıcının içeriğin ya da işte o sayfanın neresine daha çok odaklandığı, neresine daha çok odaklandığı zaman beyindeki hangi bölgelerin aktive olduğu gibi psikofizyolojik yöntemler vesaire de çok kullanılıyor. Amerika'da bunlar, bunun üzerine enstitüler vesaire var. Benim de mezun olduğum Indiana Üniversitesi'nde psikofizyoloji, psikofizyoloji üzerine ve medya üzerine yapılan çalışmalar var. Bunlar tabii altyapı gerektiriyor ama onun dışında daha kalitatif araştırmalar da var. Özellikle dijital etnografi çalışmaları son dönemde çok revaçta. Bunlar çok değerli çalışmalar çünkü biz gene sosyal bilimler geleneğinden gelen yöntemlerle işte deney olabilir, anket olabilir bunlarla limitli aslında içgörüye sahip olabiliyoruz. Kullanıcının kendi içinde bu kullanımı nasıl anlamlandırdığı, neresine koyduğu, bununla nasıl duygulanımsal etkileşime geçtiğini biz birebir derinlemesine çeşitli yöntemlerle anlayabiliyoruz. Kişilerle konuşmamız gerekiyor. Mesela bir yöntemden daha geçen hafta bir yüksek lisans öğrencimizle konuşurken bu yeni gelişen bir yöntem ama bir walkthrough yöntemi ya da scroll back interview yani Türkçeleşmiş henüz hali de olmadığı için yeni yeni çıkan teknikler aslında. Bunlar kullanıcının birebir sosyal medya ile etkileşime geçerken kendi hesaplarında onları bir nevi gözlemleme ama bu etkin bir gözlemleme olarak düşünebiliriz. Mesela bir kullanıcının kendi profiline, profil resmine ya da paylaştığı bir içeriye yaptığı yorum üzerine nasıl hissettiği, bunu nasıl değerlendirdiği ya da hangi kimlikleri, hangi fotoğrafları ya da içerikleri paylaştığı ya da paylaşmadığı buradaki düşünce süreçlerini ya da duygu süreçlerini anlamaya çalıştığımız yöntemler var. Bunları mesela öğrencilerimizle birlikte geliştirmek ve birlikte çalışmak aslında fırsatları bulabiliyoruz.
Dijital etnografi nedir tam olarak?
Dijital etnografi aslında etnografik kullanıcıların birbirleriyle kurduğu bağlar. Daha içgörüsel ve interpretive yani dışarıdan bakan hani araştırmacının dışarıdan bakarak atfettiği anlamlar değil ama kullanıcının kendi içinde neyi neden yaptığını kendi gözünden ve kendi anlam dünyasından anlamaya çalıştığımız. Ve bunu birebir kullanımı gözleyebildiğimiz, gözlemek şimdi etnografi geleneğinde gözlemek çok da fazla aslında kullanılmayabilir. Orada araştırmacının böyle daha objektif bir pozisyonunu olması gerektiğini söyler. Ama daha doğal olarak bu sosyal bilimcilerin ecological geçerlilik, yani dışsal geçerlilik dediği. Biz sizi gelip laboratuvar ortamına ya da dışarıdan size soru sorarak değil, ama sizin neyi nasıl yaptığınızı, bu medya ortamların, dijital ortamlarda bilgiyi nasıl ürettiğinizi daha doğal yollarla aslında ölçmek de denebilir. Bu çok genişleyen bir aslında alan. Çok da öyle de olması gerekiyor. Çeşitli şekillerde bu kullanımları, etkileşimleri dijital platformu anlamak için çok önemli bir yöntem olduğunu düşünüyorum ben de.
Çok güzelmiş. Son bir soru, ama eklemek istediğiniz başka bir şey varsa, eksik oldu belki diye tamamlamak da isteyebilirsiniz. Neler bekliyor bizi bu alanda ve Türkiye gibi her gün ayrı bir macera, böyle bir anda 15 yangının aynı anda çıktığı bir yerde. Üstelik son zamanlarda gençler, gençler diye anılan grup, aslında genç dediğimiz insanların hepsi bu ülkenin insadı, seçmeni. Ama genç kategorisinin içine girince hepsi bir heybenin içinde yok olup gidiyorlar anlamında. Ama onların bir genel bir değerlendirme isteyeyim yani sizden.
Şimdi tabii son dönemde ben de medya, sosyal medya, dijital medya çalışan bir insan olarak yani bir noktada bazen şey oluyor. Her şeyi araştırma konusu olarak bakmak gibi, bir yandan tabii bunun bu toplumun bir vatandaşı, bir bireyi olarak bundan hissedilen suçluluk duygusu gibi. Bir anda o bir adım geriye çekilmek ve olayı anlamaya çalışmak bu zorlayıcı olabiliyor gerçekten. Benim de hani son dönemde her gün yaşadığım bir duygu durumları, değişimler. Burada da dediğiniz çok önemli. Yani gençler diyerek herkesi bir heybeye koymak mümkün değil aslında. Bizim araştırmalarımızda da yani bireysel özellikler, kişilik özellikleri, onun dışında sosyoekonomik seviyeleri, eğitim seviyeleri, bu gençlerin aslında bir monolitik bir yapıda ve davranışlarının, tutumlarının da aynı şekilde sosyal medyada aynı şekilde olmayacağını bize söylüyor. Ve bulgular, araştırmalar da bunu gösteriyor. Yani çok çeşitli bir tartışma mesela, onu kapatırken söylemek gerekir. Sosyal medyadaki mesela siyasi aktifliğin gerçek olmadığı, burada aslında insanları bir nevi uyuşturmak, bir nevi tırnak içinde gazlarını almak için yaptıkları slacktivism teorisi ya da yaklaşımı denen. Bunlar aslında çevrim dışı alanda gerçek etkilerinin olmayacağı sosyal düzeni, işte siyasal yapıyı değiştirmek için. Bu bir görüştü ama belki son dönemde baktığımız, Türkiye üzerinde baktığımız zaman bunun tam böyle olmadığı ve farklı şekillerde, farklı kavramlarla düşünmemizin de gerektiği. Çünkü ciddi bir siyasi aktiflik türlerinin oluştuğu ve çok büyük grupta, kesimde, farklı kesimlerden insanların da buna angaje olduğunu aslında görüyoruz. Bu nedenle biraz o küçümsemeci sosyal medyadaki aktifliğin, siyasi katılımın buna küçümsemeci olarak bakmaktansa biraz daha derinlemesine gerçekten ne olduğunu, belki dijital etnografik yöntemlerle
Evet.
nasıl olduğunu anlamaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.
Yani benim anlattıklarınızdan anladığım şöyle bir şey çıkıyor. Bu bir alan, yani hani ne zamandan itibaren var? 2000'lerden itibaren mi sizin alanınız söz konusu oldu belki? Son
Erken 2000'ler, evet.
erken
İnternet
2000'ler dersek, yani mesela Mısır'da Tahrir Meydanı'nda olanların öncesinde Twitter'ın ne kadar önemli bir rol oynadığına dair de çok fazla araştırma çıktı. Evet, bu bir Twitter
doğru.
gibi bir yer, çok büyük bir güçtü ve yani çok çok umut vaat ediyor gibi görünüyordu. Toplumsal bir değişimin önündeki en hızlandırıcı o rüzgarı yaratacak yerlerden biriydi. Ve sonra bir 5-10 yıl sonra bunların insanları, bu tür Twitter gibi yerlerin insanları ne kadar atıl hale de getireceğini tartışılmaya başladı. Hem alan ilerliyor, siz bilimsel bilgiyi üretiyorsunuz, ama sosyal medya bu kaygan bir zemin yani. Tam bir şeyi anladık derken anlamadığımızı belki de, ya da boşluklar var yani, değil mi? Yapılacak çok
Çok doğru.
şeyler belli ki.
Çok doğru. O yüzden bu emerging, hep yeniden yeni çıkan, yeni oluşan medyalar, ortamlar, bu bir değişkenlik getiriyor. İkincisi de kişilerin hem bağlamların yani kültürel bağlamlar değişiyor. Ya Türkiye bağlamında mesela çok daha farklı şeyler olduğunu görüyoruz. Bunu bir yakalamaya çalışmak bilimsel olarak burada bir zorluklar var. Onların karşılaştırmaları. Bir de kavramsal çerçevenin de belki yeniden düşünülmesi de gerekiyor. Bizim hani etki diye baktığımız medyanın etkisi bir fiziksel bir değişiklik ya da bir işte siyaset toplumsal ciddi farklılıklar etkiler gibi değil ama belki kullanıcıların bireylerin daha ne diyeyim farklı çeşitte farklı şeyleri nasıl etkilediğini de anlamaya çalışabiliriz. Kendilerini nasıl ifade ettiklerini, kendilerini siyasal bireyler olarak nasıl farklı tanımlamaya başladıklarını bu online aktivizm, sosyal hareketlilik, siyasal hareketlilik üzerinden. Ama kesinlikle sürekli bizde bu çok kaygan bir zemin. Elimizdeki araştırma yaklaşımlarının yeterli olup olmadığını sürekli değerlendirmemiz gerektiren bir ortam. Ama genel olarak biraz bu şekilde çok canlı olması hem iyi hem de aslında çok zorlayıcı da olabiliyor.
Tabii kırılgan gruplardan bahsediyoruz. Belki kırılgan gruptan kastınızın ne olduğunu da tam olarak söyleyebilir. Kadınların adı geçti. LGBT komitesi tabii epey yani hani güçlendiği kadar yara da alıyor sosyal medya ortamlarında. Kırılgandan başka kimleri anlamalıyız biz? Etnik gruplar belki.
Etnik gruplar, mültecileri genellikle çalışılıyor kırılgan gruplar olarak. Yani azınlıklar olabilir farklı seviyelerde de toplumda sayıca olarak. Burada tabii nefret söylemi ciddi bir konu.
Tabii.
Medyada gittikçe artan, bu yine medyanın platformların özellikleri, yapısal özellikleri, sağlarlıkları nedeniyle çok ciddi çalışılan bir konu ama karşı söylem gibi çeşitli örneğici teknikler de çeşitli gruplar, platformlar, STK'lar, araştırma enstitüleri bunları da geliştiriyor.
Belki birkaç program daha yapmalıyız. Çünkü sizin doktora teziniz Twitter'la alakalı aslında. Oradaki görsellerle de ilgili. Ama mesela Twitter'ı oraya odaklanarak doktora çalışması yapan birisi 2018'de almışsınız doktora çalışmanızı. 2024 itibariyle birinin eline biri satın alıyor Twitter gibi bir yeri. O bildiğimiz Twitter gidiyor başka bir şey geliyor yerine. Mesela hani
Evet.
bunun karşısında sizin ne hissettiğinizi de merak ediyorum. Çünkü hani o hani her biri ayrı evren derken o oranın ilmine varmak, sırrına ermek falan gibi şeyler yapıyor bilim insanları. Siz bunlardan birisiniz ve sonra o evren gidiyor başka bir şey geliyor. Hayda sıfırdan işte bu kaygan zemin belki o orada da şey konuşacak çok fazla şey var ama çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim.
Çok güzel oldu. Meraklısını bilimden şimdilik bu aylık bu kadar. Özen Baş Bilkent Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev yapıyor. Aslında doçent de oldu diyebiliriz. Onu da eklememizin bir sakıncası yok galiba. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Hoşçakalın.